Deli Bir Kemik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sonunda tekrar iki kişiyiz. Sahalara döndük. Hazır mısın Pınar?
Çok hazırım. Yani tek başına olunca böyle bir boşluk oldu. Yani birisinin bir şey demesi gerekiyormuş ve ben sanki boşa bekliyormuşum, boşa konuşuyormuşum gibi hissettim. Vallahi bu yalnız çekilecek bir şey değil.
Evet. Birbirine evet. Top atarak
evet, evet, çok daha keyifli oluyor.
Kesinlikle. Bugün glutensiz beslenmeyle başlayacağız. Son zamanların en popüler konularından biri ve genelde bilen bilmeyen herkes glutensiz beslenmeye çalışıyor. Evet. Biraz bundan bahsedeceğiz. Pınar, sen mi başlamak istersin?
Tabii. Topu bana attığına göre bana geliyor gol.
Evet. Gluten nedirle başlayalım. Yani her şey glutensiz diye belirtiliyor. Bazen içinde gluten, normalde de olmayan şeylerde de glutensiz diye belirtiliyor. Nedir aslında gluten?
Ya aslında gluten dediğimiz şey bizim hep tükettiğimiz buğdayın içindeki protein. Yani aslında hayatımıza var olan ve hep de var olmaya devam edecek bir protein kaynağı düşündüğünde. Aslında bu kadar basit. Ama son yıllarda bu kadar tartışılmasının sebebi bu hassasiyetlerin ve biraz popüler akımın, yani sorunun sadece glutene yükleniyor olması bence. Hani aslında tek sorun da görünür sorun. Gluten gibi gözükse de tek sorun tabii ki gluten değil.
Aslında çölyak hastalığıyla beraber gluten hassasiyeti, ikisi birbirine çok karışıyor. Şimdi aslında çölyak hastalığı bir genetik geçişli hastalık. Tabii ki. Ve bu bağırsağımızdaki kıvrımların, o villuslerin hasar görmesiyle beraber gluten sindirilemiyor. Hı hı. Ve bu kişinin tedavi edilmesi söz konusu olan bir hastalık değil. Yani eğer bir çölyaksa kişi mutlaka glutensiz beslenmesi gerekiyor.
O bir durum yani, artık diyor ki sistemin, ben glutenini metabolize edemiyorum ve ben seni glutensiz beslenmeni istiyorum. Yani bu bir hastalık, yani bunun çok tartışmaya açık bir alanı yok zaten.
Ve teşhis de edilmesi zor. Çok yani zor. Çocuklarda ishal, gelişim bozukluğu, kabızlık gibi aslında birçok farklı bilinemeyen sebepleri de olabiliyor. Bazen ileri yaşlarda aniden çıkabiliyor. Gluten intoleransıyla çok karışıyor. Evet. Aslında en temel ayrımı, dediğim gibi, yani biri genetik, biri bazen kişinin çok fazla yemesiyle artık vücudunun tolerasyon düzeyini geçmiş olmasından evet. kaynaklanıyor. Yani biri geçebilir, biri düzelemeyecek bir faktör. Ve böyle gluten intoleransım var dediğinde de tek başına işte ay biraz karnım şişti gibi bir şey
değil.
Yok.
Yani çünkü şöyle birazcık hani glutensiz beslenme akımı oldu ya, insanlar glutensiz beslendim, kilo verdim, benim glutene hassasiyetim varmış gibi hani böyle bir yol çizdi, ama ben bunun çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum bu arada. Hani sen ne düşünüyorsun zaten yavaş yavaş şu an birlikte konuşarak göreceğiz, ama çok da farklı olduğunu düşünmüyorum bu konuda ayrıştığımız noktanın. Yani glutensiz beslenme bir moda oldu ve modanın parçası olarak çok yiyorsun arkadaşım, yani glutensiz beslenince işte ekmek, makarna, pilav, her şey bitiyor. Geriye çok az bir şey kalıyor. O zaman tabii ki de kilo kaybı beraberinde geliyor. Yani glutensiz beslenip kilo kaybettiyseniz bu sizin gluten hassasiyetiniz ya da gluten intoleransınız var demek değil bana göre.
Zaten aslında bu intolerans testlerinin temelin, ya çıkış noktası buna dayanıyor. Hatta ben üniversitede bir işte o zaman daha yeni yeni Instagram sayfasını kullanıyordum ve biz okulda İşte aslında belli proteinlere bakıldığı ve bu protein immunoglobulin E sayesinde maruziyeti gözlemlediği, yani
ne kadar sık yediğini.
Aynen öyle. Ne kadar sık yediğini gözlemliyor. Yani aslında senin alerji olan semptomun değil de o yeme sıkılığından bahsediyor. Böyle olunca ne oluyor? Şimdi sen mayayı çok yiyorsan sana maya intoleransı çıkıyor ve o intolerans testleri diyor o zaman mayayı keseme. Zaten 80 kilo olan bir insan neyi çok yiyorsa zaten kilo almasının da temel sebebi olur. Yani çok düz bir mantık aslında, ama sonra bunları ifşa ettim diye, hatta böyle o zaman da çok çocuktum yani, işte seni dava edeceğiz falan gibi saçma sapan şeyler çıkmıştı. Zaten sonra bir sürü olayları oldu. Yani hep bir şeyler bir yerden peydah oluyor. İşte ünlülere gidiyor, testler oluyor.
Para kazanılıyor.
Yani aynen öyle.
Ben mesela çok ünlü hastanelerden birinin bir şubesinde staj yapmıştım. Yani stajımı. Ve hani çok da severdim hocamı, ama bayağı o iş marka verebilirim, sorun yok, olsa bir şeyimiz yok. Mesela peanut test vardı ya ve onu yapardı. Ve zaten diyetisyene o kadar büyük bir pay para kalıyordu ki. Yani tabii ki de onu yapmak istiyordu açıkçası. Yani burada tamamen o zaman ticari kaygıları olmuş oluyordu diye düşünüyorum. Özellikle de o Pinner test, sonra ismi York test oldu, o test, bu test.
Şey
maalesef ya. Yani para tuzağı olarak nitelendiriyor.
Bir de ben şunu da, ya eliminasyonu da birazcık daha ters bakıyorum galiba. Bir şekilde ne kadar kendi hayatından bir şey kıstığında, işte mesela glutensiz besleniyorsun, gluten beni şişiriyor diyorsun ve glutensiz besleniyorsun. Ama sonra hayatının bir döneminde tekrar glutene maruz kaldığında daha fazla alerjik semptomlar gösteriyorsun bu sefer. Yani ne anladım o işten?
Bir de şöyle bir boyutu var. Şimdi glutensiz dediğinde tahıllar hayatından gitmiş oluyor. Ve tahıllar özellikle de B grubu vitaminlerin temel kaynağı. Bununla ilgili çok çalışma var. Glutensiz beslenen insanlar çölyak olmamasına rağmen glutensiz beslenen, işte böyle popülerite o bu adına glutensiz beslenen insanların kalp damar hastalıklarına yatkınlığı artıyor. Çünkü B grubu vitaminleri yemedikleri için hem bağırsakları hem bağırsak hastalıklarına yatkınlıkları artıyor. Çünkü lif almamış oluyorlar. Bir yandan da gene yeterince besin almadıkları için kalp damar sağlığını da etkili olmuş oluyor. Maalesef böyle negatif bir yanı var.
Ben de bir çalışmada şey okumuştum, işte senin de dediğin gibi çölyak hastası olmayıp da glutensiz beslenen kişilerin bağırsak geçirgenliği artıyor diye. Yani aslında
florayı bozuyor yani.
Öyle yani, florasının bozulduğu ile ilgili. Ya bir de şu var, mesela bir ürün glutensiz diye ona yönelim de başlıyor. Starbucks'ta işte glutensiz bilmem ne kek mesela.
Sanki çok sağlıklı, yani glutensiz eşittir sağlıklıdır. Evet. Algısı oluştu.
Halbuki kaçtığınız mısır orada.
Tabii.
Pirinç orada. Tabii. Pirinç nişastası orada. Yani aslında sizin hani ekmekten korkup kaçtığınız her şey orada toplanmış oluyor. Yani hiçbir manası kalmıyor aslında.
Diyorum ya, bir sorun yoksa gerçekten, bir intolerans ya da çölyak değilse tüketilmesin, yani tüketilmesi gerekiyor. Ama limitini az yersin, ama çok yersin. Ama mesela ben glutensiz beslenen, gerçekten bu konuda doktor önerisiyle beslenen danışanlarım da var. Yani gerekli görülen durumlar da var tabii ki. Şimdi burada onlara da şey yapmayalım. Ama o noktada da şimdi mesela örneğin yurt dışında yaşıyordu bir danışanım. Türkiye'ye geldi. Pınar'ım işte glutensiz ürünü arıyorum vesaire. Gerçekten o marketlerde satılan, hani burada marka vermeyeyim, etiketini okuduğumda o kadar korkunç şey şeyler var ki. Yani yeme daha iyi dedim yani. Yani ya da belki burada hani normalde tüketmiyor ama işte ne bileyim, belki bir güzel bir ekşi mayalı karabuğday ekmeği, o bu yemek çok daha mantıklı olabiliyor. Canım,
yani eğer öyle besleniyorsanız ve beslenmenizi bu podcast'ten sonra da değiştirmeyeceksiniz.
Evet.
Hani hiç olmazsa karabuğday ekmeği alıp, ya orada da mesela ekşi maya da bazen kişiye dokunabiliyor. Yani ben ekşi mayalı bir X bir şey yediğimde mahvoluyorum. Biraz insanın kendini de bilmesi gerekiyor.
Hani aslında şöyle, bu hassasiyetlerin ya da intoleransının çoğunda sana dokunan ya da dokunmayan şeyler olabilir ve bu çok normal bir şeydir. Ve dokunan dokunmayan şeyleri en iyi sen test edebilirsin. O yüzden de dinleyeceksin. Yani bir şey de çok yersen tabii ki dokunur bu arada. Yani bu da işin başka boyutu. Hani o yüzden her şeyi ne diyoruz, limitli tüketmekte fayda var.
Ya tabii bazı hastalıklar için öneriliyor. Mesela işte Hashimoto'da ya da otoimmün hastalıklarda, işte SEDEF'te, egzamada gibi. Ama geçen bir danışanımla onu konuştuk. Nazlı dedi, yani sen bana SEDEF için önerdiğin şeyleri ben yaparsam o kadar çok strese girerim ki o stres beni daha çok SEDEF'lendirir. Evet. Haklısınız. Yani doğru. Benim sadece hani öneride bulunabilirim. Ama bu da gerçekten doğru yani. Kesinlikle. O sizi çok strese soktuğu anda da problem. Çünkü otoimmün hastalıkların da en temeli stres faktörü. Sen onu yeme, bunu yeme, şunu yeme dedikçe. Çünkü gerçekten yani mesela bir ekşili köfte yiyorsunuz. Hı-hı. Şimdi düşünüyorsunuz, ekşili köftenin içinde ne olabilir ki yani, hani glutenle. Ama içine baktığında içindeki terbiyesi gluten. Hı-hı. İşte bazılarının içinde bulgur var, gluten. Hı-hı. Yani hiç ummadığın şeylerden bile alıyorsun. O zaman ne oluyor? Ciddi bir eliminasyon gerekiyor.
O da kolay bir şey değil.
İnsanı ekstra strese sokuyor.
Bir de şöyle, şimdi mesela otoimmün hastalıklarda gluten bir faktör olabilir ama olmayabilir. Yani mesela şu an polikistik ovar, hani benim de çalışma alanlarımdan biri olduğu için, polikistik ovarda bazı jinekologların önerisiyle glutensiz, hatta benim böyle beslenen danışanlarım da var. Ama herkes de işe yarayacak bir şey yok diye bir şey yok. Çünkü çalışmalar bunu %100 bunun beslenme biçimi budur, kanıta dayandırdık diyemiyorlar. İşte o yüzden kendinizi dinlemeniz bu noktada ve test etmeniz önemli oluyor.
Ya işte hep diyorum ya, bu testler yani bir insanız, bir makine değiliz ve hani sürekli hayatı boyunca bunu yap, olmuyor. Mesela yine bir danışan örneğinden gideceğim. Daha bugün görüştüm. Yani çok uzun zamandır süt ve süt ürünlerini hayatından çıkardı. İşte o da yüzündeki sivilceler bilmem ne. Ama diyor artık o kadar sıkıldım ki diyor, yani süt tüketmiyorum ama gidiyorum bir sütlü çikolata yiyorum. Ya da işte gidiyorum bir tatlı yiyorum. Yani kısabileceğimiz şeyle evet miktarını azaltmak gerçekten bir çözüm olabilir. Ama hayatımızdan sıfırlamak ciddi bir sağlık problemi olmadığı sürece çok önerdiğimiz bir şey değil.
Bence de yani bir de şu konuşuluyor. Bu gluten bize dokunuyor vesaire şu bu diyoruz ama glutenin yani daha doğrusu buğdayın işlemi sırasında kullanılan pestisitler yani o kimyasal işte böcek ilaçlarının belki de bize dokunduğu tartışılıyor. Olabilir.
Zaten önüm arkam sağım solum pestisit yani. Yani.
O yüzden de yani burada dokunan şey özellikle o buğdaya gelen işte hangi böcekse onu öldüren pestisitten kaynaklı olduğu da tartışılıyor. Doğrudur yani. O yüzden de hani bununla ilgili de birkaç çalışma okumuştum. Çok da yanlış olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de bir şeyden sürekli onu yiyerek sıklığını azaltmak ve miktarını azaltmak en iyi çözüm.
Ekmeğin bile çeşidini değiştirmek.
Tabii işte o yüzden. Ben suyun bile çeşidi değiştirmek. Evet. Yani atıyorum bugün X markası alıyorsanız yarın Y markası alın. Bu sayede hem içerik değişmiş olur hem de zararlıysa da zararı azalmak.
Gerçekten. Yani gerçekten öyle. Sebzelerde de geçer. Şimdi bir tane o dirty doz list var işte onu paylaştım geçen gün. Şimdi çilek bitik yani ama hiç çilek yemeyecek miyiz? Hayır da yani oturup çilek çıktı diye her meyve porsiyonunda çilek yeme ya da mevsimi değilken çilek yeme. Yani aslında her podcast'in sonu bir noktada benzer şey çıkıyor. Yani bir şeyin kararını bilirsen çok abartmazsan ne kısmayı çok abartmak lazım ne yemeği çok abartmak lazım. Yani orta çerçevede buluştuğun aslında her şeyin maksimum faydasını ve minimum zararını alıyorsun.
O yüzden de orta noktayı bulmayı öğrenmek zorundayız. Aynen. Yapacak başka bir şey yok. Bunun için de ideal kilo, ideal beslenme bunların hepsi olmazsa olmaz. Maalesef yapacak bir şey yok arkadaşlar.
Yani kilomuza bahane bulmayalım. Yani beni gluten şişiriyor, süt şişiriyor. Yani tabii ki
dokunabilir.
Ama hayatınızdan onu sıfırlamak ne kilo vermeniz için bir çözüm ne de hayatınızı sağlıklı şekilde idame ettirebilmeniz için bir çözüm. Yani daha sürdürülebilir, gerçekten efektif olan şeyler bulacaksınız. Belki sizi gluten değil de o yediğiniz börekteki yağ size dokunuyor ve şişiriyor. Yani işin bir de o kısmı
ya da
var.
O kadar sık börek yemek dokunuyor olabilir. Ya öyle düşünün. O yüzden de bedeninizi dinleyin, kendinizi dinleyin ve tek suçlu ne gluten, ne laktoz, ne süt eğer tanısı konmuş ve doktorunuz tarafından reçetelenmiş bir hastalığınız yoksa. Aynen öyle. O zaman anlaştık diye düşünüyoruz biraz.
Evet, inşallah birazcık katkısı olmuştur. Şimdi bir sonraki podcast'te de yine buna benzer bir konumuz olacak. Bir sonraki podcast'te
görüşmek üzere.
Hoşçakalın.